Ayrım 31, kusursuz plan Clive Cussler, sayfa 356, 47. bölüm. Adeline, sanki yarışın son turuna girildiğinde en geriden fırlayıp öne geçmek için dört nala giden safkan bir yarış atı gibiydi. Devasa tekerleklerini güden bağlantı bir yelleri o hızda tek bir parça gibi görünüyordu. O güne kadar hiçbir lokomotif bu kadar zorlanmamıştı. Oakland Tren Parkı'ndan Montana kırsalına kadar olan mesafeyi hiçbir lokomotifin erişemeyeceği bir süratle kat etmişti. Kimse hızını ölçmüyordu ama hem kabinde bulunanlar hem de onu yıldırım gibi geçerken görenler düz yolda saatte 140 kilometre hız yaptığına bahse girebilirlerdi. Yonge Ward istim kolunu sonuna kadar çekmiş, Adeline'i o kadar yüksek hızda yapılmamış raylar üstünde koşturmaktaydı. Her iki makinist de kabin koltuklarında oturmuşlar, gözlerini önlerindeki raylardan ayırmıyordu. Bell ve Long kömür atarlarken Shay de maksimum ısıya ulaşmak için ateşin kıvamını tutturmaya çalışıyordu. Püsküren buharın kesintili sesi artık tek düze bir tıslama halini almış, bacadan çıkan duman giderek büyüyen bir bulut oluşturuyordu. Bell arada bir kürek sallamayı bırakıp gittikçe yaklaştıkları trene bakıyordu. Artık Cromwell'e gizlice yaklaşmak için bir neden yoktu. Bell trenin buharlı düdüğünü uzun uzun öttürürken dudakları gergin bir gülümsemeyle kıvrıldı. Cromwell'in ensesindeki soluğun kime ait olduğunu anlayacağını umuyordu. Bell yukarı bakınca Rocky Dağları'nın doğusundan gelen rüzgarın etkisiyle deniz mavisi rengindeki gökyüzünün gri bir kefen görünümü aldığını fark etti. Toz bulutları, yapraklar ve uçuşan parçacıklar lokomotifin üstüne yağıyordu. 20 dakika içinde Flathead Gölü'nün çarşaf gibi dümdüz yüzeyini dalgalar kaplamıştı. Sonra aynı anda hem Lofgren hem Yonge Ward bağırdı. ''Rayların üstünde bir at arabası var.'' Bütün gözler öndeki raylara çevrildi. Bir çiftçi saman yüklü at arabasıyla rayların üstünden geçmeye çalışıyordu. ''Trenin düdüğünü duymuş olmalı.'' diye düşündü Bell. Ama hızını yanlış tahmin etmiş, karşı tarafa geçmek için fazlasıyla zamanı olduğunu sanmıştı. Yonge Ward hemen fren kolunu çekti. Tekerlekler önce yavaşlayıp sonra geri dönmeye başlayarak hızla giden lokomotifi durdurmaya çalıştı. Çiftçi bu demir canavar ancak 100 metre yakınına gelince deli gibi atlarını kamçılamaya başladı ama çok geç kalmıştı. Adeline at arabasına kafadan daldığı anda saman, tahta parçaları ve parçalanmış tekerleklerden oluşan bir bomba patlamış gibi oldu. Kabindekiler savrulan parçalardan korunmak için kazanın arkasına eğildiler. Mucize eseri atlar son anda öne fırlayıp zarar görmeden kurtulabilmişlerdi. Bell de diğerleri de çiftçiye ne olduğunu göremediler. 100 metre ileride Yonge Ward nihayet lokomotifi durdurabilince Bell hemen kabinden aşağıya atlayıp geriye doğru koştu. Çiftçiyi rayların bir metre yanında kolları bacakları sağlam halde görünce çok sevindiler. Adam doğrulmuş hayretler içinde arabasından geriye kalan enkaza bakıyordu. ''Yaralandın mı?'' diye sordu Bell endişeyle. Çiftçi kollarına ve bacaklarına baktıktan sonra elini alnında kabaran şişkinliğe götürdü. ''Ufak tefek berelerim var.'' diye mırıldandı. ''Ama Tanrı'ya şükür hala tek parça halindeyim.'' Atların da yara almadan kurtuldu. Shay ve Long çiftçinin ayağa kalkmasına yardım ettikten sonra atlattıkları faciayı hemen unutup yol kenarındaki otları yiyen atlarına götürdüler. Adam atları kurtulduğu için memnundu fakat arabasının paramparça oluşuna çok öfkelendi. Bell adamın aklından geçenleri tahmin ederek ona bir Van Dorn kartı verdi. ''Dedektiflik şirketimi ara.'' dedi. ''Zararı karşılarlar.'' ''Bunu demiryolu şirketi yapmayacak mı?'' diye sordu çiftçi aklı karışarak. ''Demiryolu şirketinin suçu değil, uzun bir hikaye, bunu gazetelerde okuyacaksın.'' Bell dönüp Cromwell'in dumanları giderek gözden uzaklaşan trenine doğru hüsranla baktı. Hedefine bu kadar yaklaşmışken elinden kaçırmayı içine sindiremiyordu. Ama henüz her şey bitmiş değildi. Yonge Ward, Bell ve diğerlerini almak için treni geri getirmişti. Çiftçinin yardıma ihtiyacı olmadığını gören Yonge Ward Bell'e seslendi. ''Hadi atlayın hemen, arayı kapatmamız lazım.'' Bell, Lofgren ve iki ateşçi kabine biner binmez Jongevert Adeline'i bir kez daha öndeki trenin peşine koştu. Chinook artık tam tepelerindeydi. Rüzgarın uçurduğu toz, toprak sahile vuran dalgaların köpüklerini andırıyordu. Görüş mesafesi 200 metrenin altına düşmüştü. Jongevart artık kabinin yanından başını uzatıp öne bakamıyordu. Rüzgarın büyük bir kuvvetle savurduğu tozlara karşı gözünü açması mümkün değildi. Bunun yerine kabinin ön camından bakmakla yetindi ve zorunlu olarak Adeline'in hızını saatte 110 kilometreden 65 kilometreye düşürdü. İleride bayrağı yatay durumda asılı bir semafor gördü. Bu sinyale göre lokomotifin durması gerekiyordu. Ama Jongevart aldırmadı. Ardından Woods Bey'in dış sınırlarını belirleyen tabela göründü. Jongevart feribot iskelesine olan mesafeyi bilmediği için hızını daha da düşürdü. Adeline artık sürünür gibi 35 kilometre hızla gidiyordu. ''Yavaşladığım için üzgünüm ama limanın 500 metre mi yoksa 5 kilometre mi uzakta olduğunu göremiyorum.'' diye açıkladı Jongevart yanında duran Bell'e. ''Haydut'un vagonuna veya ana hatta duran keresle vagonlarına çarpmamız ihtimaline karşı hızı düşürmek zorundayım.'' ''Sence ne kadar zaman kaybetmişizdir?'' diye sordu ben. ''Benim saatime göre 12 dakika.'' ''Onları yakalarız.'' dedi Bell güvenli bir şekilde. ''Feribot mürettebatı bu havada gölü aşmayı göze almaz.'' Bell feribotun fırtınalı havada normal seferini yapmayacağı konusunda haklıydı. Ama Cromwell'i hafife aldığı için gemiye yetişemedi. Kasap haydut ve kız kardeşi buraya kadar geldikten sonra sorun çıkarmadan teslim olacak değillerdi. Cromwell ve Margaret durdurulamıyordu. O sırada trenleri iskeleden feribota girmekteydi. 48. Bölüm. Cromwell'in treni vardığında feribot iskelede bekliyordu. Makas değiştirilerek lokomotifi ahşap iskele üstünden feribota götürecek hatta geçildi. Ama hepsi o kadarla kaldı. Geminin 3 kişilik mürettebatı fırtına dinip gölün yüzeyi sakinleşene kadar karşıya geçmenin çok tehlikeli olduğuna karar vermişti. Cromwell'in treni feribota çıkarılırken onlar geminin mutfağında kahve içiyorlardı. Gidip bakmaya gerek görmediler. Cromwell vagonundan inip rüzgarın kuvvetiyle iki büklüm halde lokomotife doğru yürüdü. Orada durup gölün giderek azgınlaşan dalgalarına baktı. Bu manzara ona fırtınalı bir denizi hatırlatıyordu. Sonra da buharlı feribotu ve yandan çarkını inceledi. Kaptan köşkünün duvarındaki tabelada Kalispell yazılıydı. Oldukça yaşlı bir gemiydi. Boyaları soyulmuş, ahşap güverte yıpranmış ve bir hayli çürümüştü. Çok uzun bir zamandır kullanılmadığı belliydi, hem de çok uzun zamandır. Ama Cromwell'in gözünde bu sert rüzgara ve dalgaların arasında oluşan vadilere dayanabilecek kadar güçlüydü. Gölün batı tarafına doğru yol almanın güvenceli olacağını düşünüyordu. Mürettebattan kimseyi görmeyince sinirlendi. Dönüp geriye baktığında peşindeki treni görmeyince rahatladı. Onu neyin geciktirdiğini merak etti. Nedeni her neyse şimdi oyalanacak zaman yoktu. Lokomotifin kabininde duran Abner'ı çağırdı. Ateşçiye söyle ateş odasını iyice beslesin ki Great Northern hattına vardığımızda yeterli buharımız olsun. Derhal dedi Abner tabancayı bu konuşmayı duran kara doğrultarak söylediklerini duydun ateş beslemeye devam et. Gemi mürettebatını gördün mü diye sordu Cromwell. Kimseyi görmedim dedi Abner. Onları hemen bulup yola koyulmalıyız. Peşimizdeki lokomotif her an buraya varabilir. Tren ekibi ne olacak diye sordu Abner. Onları yalnız bırakacak olursam kaçabilirler. Sen halatları çöz dedi Cromwell. İskeleden açılırsak bir yere gidemezler. Gemi mürettebatını ben hallederim. Abner kabinden atlayıp iskeleye doğru koştu. Feribotu Pruva'dan ve kıçtan bağlayan halatları buldu. Gölün ortasından gelen dalgalar gemiyi ileri geri sallıyor, sancak tarafındaki davlumbaz boyunca asılı usturmaçaları dövüyordu. Gemi iskeleden açılırken halatlar geriliyordu. Abner dalganın tekrar gelip halatları gevşetmesini bekledi. Sonra da onları babalardan çıkarıp Kalispel'in küpeştesine attı. Kedi çevikliğiyle tekrar gemiye atlayıp lokomotifin kabinine döndü. Cromwell merdivenlerden çıkıp kaptan köşküne girdi ve bir an rüzgardan kurtulmanın tadını çıkardı. Kaptan köşkünün boş olduğunu görünce başka bir merdivenden inip geminin mutfağına geldi. Mürettebat hiçbir şey olmamış gibi gazete okuyordu. Onu görünce bir an başlarını kaldırıp baktılar ama ilgisiz kalmaya devam ettiler. ''Bay Cromwell siz misiniz?'' diye sordu iri yarı uzun sakallı ve kırmızı yüzlü bir adam. ''Evet Cromwell benim. Treninizin gemiye girişini duyduk. Ben Kaptan Jack Boss. Emrinize amadeyim.'' Oturduğu yerden kalkmaya bile gerek görmeyen Boss'un ve iki adamının lakayt tavırları Cromwell'i çok öfkelendirdi. ''Derhal yola çıkmamız gerekiyor.'' Boss başını iki yana salladı. ''Mümkün değil. Gölün suyu giderek kabarıyor. Fırtına kesilene kadar beklemek zorundayız.'' Cromwell sanki bir sigara yakıyormuş gibi telaşsızca 38'li koltuğunu çıkardı ve tayfalardan birini alnından vurdu. Adam şok içinde başı öne düşmüş, boş bakan gözleriyle hala önündeki gazeteyi okur gibiydi. ''Aman tanrım!'' diyebildi Boss. Hayretler içindeki yüzü taş kesilmişti. Cromwell bu kez tabancasını diğer adamın yüzüne doğrulttu. Adam titriyordu. ''Hemen bu gemiyi yola koyacaksın yoksa bunu da yolcu ederim.'' ''Sen delirmişsin!'' dedi Boss soluğu kesilmiş bir sesle. Yardımcı malatları çözdü. ''Artık karşı gelerek zaman harcamasan iyi olur.'' Boss ölen adamına bir bakış attıktan sonra sendeleyerek ayağa kalktı. Sonra büyük bir öfke ve tiksintiyle Cromwell'e baktı. ''Hepimizi vur istersen'' dedi. ''Karşıya varamadan nasılsa hepimiz öleceğiz.'' ''Bu riski göze almak zorundayız'' dedi Cromwell buz gibi bir sesle. Boss tayfası Mark Ragan'a döndü. ''Motoru tek başına çalıştırman gerekecek.'' Daha 17'sinde bile olmayan Ragan, beti benzi 61 yüzde ''Yapabilirim'' dedi. ''O halde kazanı iyice harla ve hız yapabileceğimiz kadar buhar oluştur.'' Tayfa hemen mutfaktan çıkıp makine dairesine giden bir merdivenden indi. Peşindeki Cromwell'le birlikte Boss da kaptan köşküne çıktı. Cromwell gözlerini dikip Boss'a baktı. ''Bir an bile talimatlarımın dışına çıkmaya kalkma kaptan, yoksa makine dairesindeki tayfan da ölür. Beni karşı taraftaki tren hattına sokmadığın takdirde seni de gözümü kırpmadan öldürürüm.'' ''Seni iblis doğumu!'' diye tısladı Boss yüzü nefretle buruşarak. Cromwell bu lafa bir kahkaha attıktan sonra ölüm saçan gözlerle Boss'a baktı. Sonra dönüp kaptan köşkünden çıktı. Vagonuna doğru yürürken bir buharlı düdüğün tiz sesini işitti. Birkaç yüz metre öteden geliyor gibiydi. Sonra da lokomotifin buhar tıslamasını ve tekerleklerin gürültüsünü duydu. Bir süre sonra ise onca toz bulutu arasından kocaman lokomotif göründü. ''Çok geç kaldınız'' diye geçirdi içinden Cromwell. Kalispel iskeleden birkaç metre açılmıştı. Artık hiç kimse, hiçbir şey onu durduramazdı. Cromwell ağzı kulaklarında vagonuna dönüp içeri girdi. Yongevard rayların bittiği yere 10 metre kare Adeline'i durdurdu. Daha tekerlekler tam durmadan Bell kabinden atlayıp iskelenin ucuna koştu. Feribot kazıkların yanından geçerken yandan çarkları dönmeye başlamıştı. Bell iskelenin ucuna vardığında gemiyle arasındaki boşluk 3 metreye yakındı. Bell hiç duraksamadı. Yapacağı hareketi bir an bile düşünmedi. Hız kazanmak için geriye gitmedi. Mesafe çok fazla görünüyordu. Ama gözünü bile kırpmadan iskeleden atladı. Aradaki uzaklığın ayaküstü düşemeyeceği kadar çok olduğunu bilerek uzanıp küpeşte parmaklıklarına yapıştı. Vücudu bir çekül gibi boşlukta sallanıyordu. Bu çarpma bütün soluğunu kestiği için bir an parmakları gevşer gibi oldu. Tekrar soluyana kadar parmaklığa bütün gücüyle tutundu. Ama göğsündeki sızı giderek artıyordu. Çok zorlanarak ağır ağır kendini yukarı çekip gemiye çıktı ve Cromwell'in yük vagonunun dibinde yığılıp kaldı. Bell elini hafifçe göğsünde gezdirince bir kaburgasının belki de ikisinin kırılmış olduğunu anladı. Acıyla dişlerini sıkarak ayağa kalkıp sallanan gemide dengesini bulmak için vagonun tepesine çıkan merdivene tutundu. Kalispel gölün ortasına doğru ilerlerken rüzgarın oluşturduğu dalgalar pruvanın üstünden aşıp lokomotifin tekerleklerine kadar geliyordu. Şiddetli rüzgar ısıyı bir anda 10 derece düşürmüştü. Bell bütün tedbirleri bir yana bıraktı. Yük vagonunun yükleme kapısını açıp göğsündeki acıyı aldırmadan elinde 45'lik koltuğuyla yerde yuvarlanarak içeri daldı. Düşmanını şaşırtma avantajı vardı. Cromwell vagona girenin Abner olduğunu zannederek hiç telaşlanmadı. karşısındakinin can düşmanı olduğunu gördüğü zaman çok geç kalmıştı. ''Merhaba Jacob'' dedi Bell nazik bir gülümsemeyle, ''beni özledin mi?'' Bir an buz gibi bir sessizlik oldu. Bell önce dizleri sonra ayakları üstüne doğrularak ayağa kalktı. Ama bir an bile tabancasını Cromwell'in üzerinden ayırmadı. Sonra gemiyi döven şiddetli rüzgar içeri gelmesin diye vagonun kapısını kapadı. Vagonun içine şöyle bir göz gezdirdikten sonra beğeniyle ''Vay vay vay'' dedi. ''Demek ki işlediğin suçlardan sonra ihtişamlı bir şekilde kaçıyordun.'' ''Beğendiğine sevindim'' dedi Cromwell sohbet eder gibi. Bell tabancayı tutan elini hiç indirmeden gülümsedi. Bir duvara dayalı duran deri sandıklara baktı. ''Bankadan aldığın nakit para epey bir miktar vardır herhalde.'' ''Yeni bir iş kurmaya yetecek kadar'' dedi Cromwell kibarca. ''Bizi takip ettin'' dedi Margaret şaşkınlık içinde. Bu serzeniş daha çok bir soru gibiydi. ''Pek takip ettim sayılmaz'' dedi Bell. ''Daha çok kovaladım diyelim.'' Tahmin edileceği gibi Cromwell hemen kendini toparlamıştı. ''Nasıl bu kadar çabuk gelebildin?'' ''Neyse ki daha hızlı bir lokomotifim ve gönülden çalışan bir ekibim vardı.'' ''Margaret'le benim San Francisco'dan ayrıldığımızı biliyor muydun?'' ''Bu yük vagonunu soruşturdum ve onu boyatıp yeni bir seri numarası aldığını tahmin ettim. Ajanlarım senin bunu tekrar kullanacağın anı bekleyip gözetim altında tutuyorlardı.'' Ne yazık ki deprem oldu ve ajanlarım daha acil görevlere gitmek zorunda kaldılar. Sonra da vagonun tren parkından çıktığını öğrendin diye tahmin yürüttü Cromwell. Evet dedi Bell, ama daha önce bankana gidip kasadaki bütün parayı aldığını öğrendim. Ama Kanada'ya gittiğimizi nereden bildin? Southern Pacific ofisindeki sevk memurundan diye yalan söyledi Bell, Marion'u işe karıştırmamak için. Başına tabancayı dayayınca senin kiralık treninin güzergahını söylemeye ikna ettim. Sonra da geriye bir iki boşluğu doldurmak kaldı. Çok zekisin Bay Bell. Cromwell elinde şampanya kadehi tartar gibi Bell'e bakıyordu. Galiba seni çok hafife almışım. Benim de seni birkaç kez hafife aldığım zamanlar oldu. Margaret fısıltı düzeyinde bir sesle konuştu. ''Niyetin nedir?'' Şaşkınlığı bir anda ümitsizliğe dönüşmüştü. ''Karşıya varınca bölge şerifi gelene kadar ağabeyini alıkoymak, sonra ikinizi Chicago'ya götürebilmem için gerekli belgeleri edineceğim. Orada eski dostlarınızın ayarladığı bir jüri olmadan hızlı bir duruşma yapılacak ve ağabeyin idam edilecek.'' Bell'in gülümsemesi buz kesmiş, sesi ölüm fermanı okur gibiydi. ''Ve sen sevgili Margaret, ömrünün en güzel yıllarını bir federal hapishanede geçireceksin.'' O anda Bell, iki kardeşin anlamlı bir şekilde bakıştıklarını fark etti. Ne düşündüklerini kestiremiyordu. Ama bir şey olmadığından emindi. Cromwell süslü koltuklardan birinin koluna oturdu. ''Bu kötü hava koşullarından dolayı yolculuğumuz uzayabilir.'' dedi Cromwell. Sanki bu sözünü vurgularcasına masanın üstündeki şampanya şişesi kayıp yere düştü. ''Yazık oldu, ben de sana bir içki ikram edecektim.'' Bell Cromwell'in tabancasını nerede bulundurduğunu tahmin etmeye çalıştı. ''Zaten görevdeyken hiç içmem.'' O sırada feribot yana doğru yatınca vagon da sallandı. Yandan çarkı suya girip çıkarken gemi şiddetle sarsıldı. Margaret korku içinde küçük bir çığlık attı. Yerdeki yük kapısının altında su birikmeye başlamıştı. Dışarıda rüzgarın çığlıkları, kabarmış dalgaların çalkaladığı Kalispel'in teknesinden çıkan gıcırtılara ve çatırdama seslerine karışıyordu. Köhne gemi fırtına dalgalarının tepesine kadar yükseldikten sonra ürpertici bir şekilde aradaki dalga çukurlarına düşüyordu. Bir hayli yüksek bir dalga ön pencereye çarptı ve kaptan köşkünü sular içinde bıraktı. Kaptan Boz içeri dolan su suratına kamçı gibi çarparken var gücüyle dümene yapıştı. Makine dairesine bağlı olan konuşma borusundan tiz bir düdük sesi geldi. Boz boruyu kaldırıp kaptan köşkü dedi. Raga'nın sesi korku doluydu. ''Kaptan, buraya su doluyor.'' ''Pompalayabiliyor musun?'' ''Şimdiye kadar idare ettim ama teknede çatlaklar var. Bölme perdeleri dayanamayacak diye korkuyorum.'' ''Daha kötüleşirse hemen oradan çık. Mutfağın çatısına çıkıp filikayı çöz.'' ''Baş üstüne efendim.'' dedi Raga'nın. ''Ya siz kaptan?'' ''Makine dairesinden çıkacağın zaman bana haber ver. Gelebilirsem ben de seninle gelirim.'' ''Trendekiler ne olacak? Onları orada bırakamayız.'' Boss dürüst tanrı korkusu olan ve sözünü neri bir adamdı. Göl civarında yaşayan herkesin saygısını kazanmıştı. Camı parçalanmış ön pencereden karşı kıyıya baktı. Kalispel'in pruvasını aşıp geçen dalgaları gördü. Belli ki bu gemi yolun sonunu getiremeyecekti. ''Onlar benim sorumluluğum altında'' dedi genç tayfasına. ''Sen kendini kurtarmaya bak.''
''Tanrı yardımcınız olsun kaptan.''
Konuşma borusunda ses kesildi. 31. ayrılım sonu. Sayfa 367.